15. ayrım. Basit yemeğin tadını çıkararak ve birbirlerini keşfederek 2 saat geçirdiler. Daniel, Yorkshire'ın batı bölgesinde Warfield'ın eğlencelerini, Roslyn de Güney Armak kırsal bölgesinin güzelliğini övüyordu ve karşılıklı ziyaret etmeye karar verdiler. Ayrıldıklarında saat 10'du. Yağmur durmuştu ama sokaklar pazar gecesi olduğundan boştu. "Eğer yurda geri döneceksek bir taksi çağırabilirim," dedi Daniel. "Gece herhangi bir saatte Belfast taksileri bir servet tutuyor. Tabii bir tane bulabilirsen." "Kaldığım yer o kadar uzak değil. 15 dakikalık yol." Roslyn güldü. "Şey, belki 20." Daniel ona kolunu uzatarak "bir şey değilmiş," dedi. Sokağın karşısında park etmiş beyaz bir minibüsün hareket edip yanlarından geçmesini beklediler, sonra yürüdüler. Yeniden yağmur yağmaya başladı ve Roslyn gülerek şemsiyeyi kaldırdı. Acele ediyorlardı ve orada sadece o geçen tuhaf araba vardı. Sonra boş bir sokağa döndüklerinde hiçbir şey yoktu. Sokağın dükkanları ışıkları açık olarak kilitlenmişti ve bombacıların cesaretini kırmak için yayınlanan bir polis genelgesi nedeniyle park edilmiş arabalar bulunmuyordu. Beyaz bir minibüs, aynısı mıydı? Arkalarındaki bir sokaktan çıktı, geçti ve sonra fren yaptı. Şoförü ve yolcusu siyah kapüşonlar giyiyordu. Arka kapı hızla açıldı ve iki adam daha kapüşonlar giyerek dışarı atladı. İçlerinden birisi bir revolver tabanca tutuyordu. Roslyn çığlık attı. Daniel revolver tutana yaklaştı. Bir eliyle tabancayı yakaladı ve mücadele sırasında kapüşonu çıkararak Green'i açığa çıkardı. Onu iterek uzaklaştırdı. Hala silahı Green'in elinden çekip almaya çalışıyordu ama başka bir adam minibüsün etrafından koştu ve onu arkadan yakaladı. Daniel dövüşürken "ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" diye bağırdı ama çılgın gibi gülen Green, "sana ne yaptığımızı söyleyeceğim seni adi herif. Biz Kızıl El komandolarıyız ve seninle Ophanian sürtüye bazı görgü kurallarını öğreteceğiz," diye bağırdı. Daniel'ın arkasından Green, Roslyn'i minibüsün arkasına götürmeye çalıştı. Daniel bunu ve onun umutsuzca bağırışını duydu. Sonra Green silahı ters çevirdi ve Daniel'ın başına yandan ağır bir darbe indirdi ve her şey sona erdi. Daniel hafif bir karanlığın içinde ayıldı. Başı zonkluyordu ve kanla kaplıydı. Minibüsün arkasında olduğunu anladı. Ön camdan sokak ışığı sızıyordu. Oturmaya çalıştı ve bileklerinin önünden sert bir iple bağlı olduğunu fark etti. Ellerini kaldırınca düğümün geniş olduğunu ve aceleyle yapılmış olduğunu görebiliyordu. Dişlerini buna geçirmekte hiçbir zorluk hissetmedi ve birkaç dakika içinde özgürdü. Şiddetli yağmur çatıya yağıyordu. Minibüsün en arka tarafına kaydı ve ayaklarıyla kapıyı iterek açtı. Bir kenarda duran minibüsün alet kutusunun farkına varmıştı. Açtı ve bir tekerlek kaldırıcı buldu. Bir an bunu eliyle kaldırdı ve sonra dışarı çıktı. Taş döşemeli bir avludaydı. Arkasında açık duran geniş bir geçidin ötesindeki bir sokak ışığı eski ve kuleli depoları gösteriyordu. Döndü ve arkasında 4 katlı bir bina buldu. Begley demir döküm yazılı büyük boyalı bir tabelanın üzerinde ışık yandı. Bütün bina eski ve harap görünüyordu ama içeride loş bir ışık vardı. Taş basamaklardan çıktı ve kapıyı iterek açtı. İçeride iş tezgahları, karmakarışık makineler, yukarıdan sarkan palangalar, içeri sızan yağmur ve ağlayan, sonra yalvarıp yakaran bir kadın vardı. Daniel orada donup kaldı. Sonra kadın çığlık attı ve birisi "sessiz ol seni sürtük" diye bağırdı ve tok bir darbe sesi duyuldu. Daniel tekerlek kaldırıcı elinde hazır yukarı çıkmaya başlarken aniden umutsuz bir çığlık duydu. "Hayır, lütfen bu değil." "Kapa çeneni." Bunu takiben sürekli darbeler ve "dur, seni yaramaz, onu öldüreceksin" diyen bir ses. Daniel üst kata ulaştı ve kapıyı yarı açık buldu. Green bir masada oturuyordu, yanında açık bir viski şişesi, bir Smith & Wesson'la oyalanıyordu. Arkasında bir kapı açıktı ve birden etraf çok sessizleşti. Bir ses, "İsa aşkına seni aptal, onu öldürdün," dedi. Green açık kapıya döndü. Daniel ileri atıldı ve tekerlek kaldırıcıyla onun kafatasına vurdu ve sonra tam Graham'ın kapı eşiğinde göründüğü sırada revolveri aldı ve çok yakın mesafeden onun kalbini ateş etti. Graham geriye uçtuğunda Daniel çabucak iki adım attı ve gördüğü bir sonraki adamı başının arkasından o dönmek üzereyken vurdu. Dördüncü adam ihtiyar, pörsümüştü ve dehşetle titriyordu. ''Merhamet edin, yapmayın, ona elimi bile sürmedim.'' ''O halde neden kemerin çözüldü ve fermuarın açık? Seni yalancı adi herif.'' Daniel yaklaştı ve gözleri arasına bir kurşun attı. Rosalie'nin görüntüsü daima aklında kalacak ve hayatını sonsuza dek değiştirecek, kendisini farklı bir adam yapacak bir şeydi. Çünkü öldüğüne hiç şüphe yoktu ve eskiden tahminen bir bekçinin yatağı olan bir şeyin üzerinde yatıyordu. Onun kırılmış ve lekelenmiş bedenini örtmek için eski bir battaniye buldu. Öteki odaya geri dönerken bir inleme duydu. Green kımıldıyordu ve Daniel neredeyse hiç düşünmeden onu başından vurdu. Açık viski şişesini aldı, kaldırdı, birkaç yudum aldı ve kalanını Green'in cesedine boşalttı. ''Seni protestan adi herif Green'' dedi. ''Şey, ben de bir protestan herifim.'' Etrafa bakınca bu yerin zamanında bir tür ofis olabileceğini fark etti. Uzaktaki kapıda duvara asılı bir telefon vardı. Gitti ve bunu denedi. Mucize eseri hala çalışıyordu. Dolayısıyla kaçınılmaz olanı yaptı ve Lime'ı aradı. Lime şaşırtıcı bir şekilde hemen geri aradı. ''Pekala Daniel, seninle Rosalie arasında işler nasıl gidiyor?'' Daniel ona anlattı. Neredeyse bir saat sonra Lime geldiğinde Daniel masada oturmuş, revolveri sıkıca kavramıştı. Kan başının kenarından sızıyordu. Lime Daniel'ın omzuna hafifçe vurdu ve doğrudan bekçinin odasına gitti. Dışarı çıktığında yüzü korkunç bir hal almıştı. Onunla birlikte sert görünüşlü altı adam ve yeşiller giymiş iki paramedik vardı. Lime, Green'in cesedini tekmeledi ve ''Bu çöplükten ve arkadaşlarından kurtul. Gerisin geri nehre atmak işe yarayacak.'' Silahı Daniel'ın elinden aldı. ''Şimdi bunu alacağım oğlum.'' ''Onu kurtarabilirdim Lime.'' Elinden gelenin en iyisini yaptın. Yeni başlayan biri için 4 cinayetin dikkate değer bir rakam olduğunu söyleyebilirim. O halde sen bir uzmansın, bilirsin. Evet kuzen, başlangıçtan beri geçici İrlanda Cumhuriyet ordusunda oldum. Kızıl El komandoları, Ulster gönüllü gücüne yakından bağlı protestanlardır. Onlara ödeteceğiz. Yazarın notu: Ulster Gönüllü Gücü, 1966'da Kuzey İrlanda'da kurulan silahlı bir örgüt. Amacı, İrlanda'daki bağımsızlıkçı grupları dağıtmaktı. Ona yaptıkları için kimse onlara ödetemez. Biliyorum oğlum, biliyorum. Arkasında iki adam Rosalie'ni dışarı çıkarıp bir paramediğin gözetimi altında siyah ceset torbasına koydu. ''Bu nedir?'' diye sordu Daniel. ''Aşağıda bir ambulansımız var. Polis ambulansları geceleri durdurmuyor. Seni kırsal bölgede bir manastıra götüreceğiz. Oradaki rahibeler, bir hemşire tarikatı ve bizim iyi dostlarımız.'' Öteki paramedik geldi ve onun başını inceledi. ''Bu hiç de iyi değil. Bununla ilgili bir şey yapmalıyız, hem de çabuk. İki adamı çağırdı, onu aşağı götürün.'' Böylece her şey gerçekten sona erdi. Çünkü Daniel, her ne kadar ambulansta siyah ceset torbasının karşısında bir sedyede olduğunu hatırlasa da, sonraki günle ilgili bir tek şey bile hatırlamıyordu. Azize Meryem Manastırı'ydı orasının ismi ve baş rahibe, rahibe Bridget Blaney, kalifiye bir cerrahtı. Çünkü onlar bir hemşireler tarikatı olan merhametli Tanrı'nın rahibeleriydi. İhtiyaç duyan herkese yardım ediyorlardı ve karışıklık zamanlarında buna İrlanda Cumhuriyet Ordusu da dahil olmuştu. Ayılınca Daniel kendisini bir nekat odasında anesteziden çıkarken buldu. Bizzat gelen rahibe Bridget, cübbesi üzerine hala ameliyat önlüğü giymiş olduğu halde kibarca gülümsüyordu. Arkasında Lime endişeliydi. ''İyi olacaksın Daniel'' dedi rahibe Bridget. ''Alnının kenarında çatlakların en hafifi. 15'teki sana ilginç bir yara verecek ama ihtiyacın olan şey tam bir hafta yatakta dinlenmen. Lime bana burada olup bitenlerden bahsetti.'' ''Hepsinden mi?'' diye sordu Daniel zayıf bir sesle. Rosalie, ''Tanrı o çocuğun ruhunu huzura kavuştursun. Çünkü onu iyi tanırdım. Şimdi cennette ve onun için dua edeceğim. Sen de etmelisin.'' Daniel hafifçe gülümsedi. ''Ben inanca göre vaftiz olmadım rahibe. Babam istemedi ama annem iyi bir Katoliktir ve Leeds'te bir hastanede başhemşiredir.'' Ya, eminim dualarında senden bahsediyordur. Ben de bahsedeceğim. Protestan olsam bile mi? Öyle olsa bile, dedi rahibe neşeyle. Ama şimdi dinlenmelisin. Lyme da Rosny'ni eve, Cross Maglin'e ve ailesine götürmek için ayrılmak üzere. O halde vedalaş. Dışarı çıktı ve Lyme, şimdi onun söylediğini yap ve sakin ol, geri döneceğim. Daniel, bana sadece bir şey söyle. Sen ve geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyeleri, dedi. Sen sadece herhangi bir gönüllü değilsin, daha büyük bir balıksın değil mi? Lyme onun sağ elini aldı ve sıkıca tuttu. Sevgili kız kardeşim için yaptığından sonra seni herhangi bir kardeşten daha yakın sayıyorum. Artık aramızda hiçbir sır yok. O halde evet, öyleyim. Daniel belli belirsiz başını salladı. Anlıyorum. Eamon de Valera'nın babası İspanyoldu ve İrlandalı olan annesiydi. Düşündüğünde benim için de aynı şey. Babamın Yorkshire'lı olması hariç. Lyme hafifçe kaşlarını çattı. Ne diyorsun sen? Belki beni kullanabilirsin. Biliyorum, hala morfin etkisindeyim ve her şey biraz bulanık. Ama artık hayatımda eski Daniel için yer olduğunu sanmıyorum. Birkaç saat önce 4 adam öldürdüm. Karşı karşıya, mümkün olan en yakından ve bu beni rahatsız etmedi. Tanrı Roslyn'i kutsasın ve onlardan ona yaptıklarından dolayı nefret ettim. Ama yaptığımı yapabilmek için Lyme. Başını salladı. İçimde bir şeytan vardı. Derinden ve saklı ama dışarı çıkmanın yolunu buldu. Lyme'ın yüzü ciddiydi. Dinlen oğlum, ihtiyacın olan bu. Sevgini aileye ileteceğim ama şimdiden onlarınkine sonsuza dek sahip olduğunu söyleyebilirim. Rosalind'in cenazesi, Lyme'ın cesediyle ayrıldıktan 3 gün sonra, çarşamba öğleden sonraydı ve ertesi sabah Daniel'ı şaşırtacak şekilde kapısı çalındı. Açıldı ve annesi arkasında Lyme olduğu halde içeri girdi. Tanrım, buna inanamıyorum, dedi Daniel. Annesi onu öptü ve bir sandalye çekti. Teyzen Lyme'dan haberleri alır almaz benimle konuştu. Leeds Bradford Havaalanı'ndan Belfast'a doğrudan bir uçuş var. Cenazeye gelebildim. Biliyorum Daniel, bütün iğrenç hikayeyi ve şu domuzların sevgili yeğenime neler yaptıklarını. Ya benim onlara ne yaptığımı, diye sordu Daniel. Karışıklık, şiddet, silah. İrlanda'nın tarihi Daniel. Bunun içinde doğdum ve Coogan ailesinin tarihi bununla dolu. Yaptığının yapılması gerekiyordu. Korkunç bir görev bu. Bunun için seni daha az nasıl sevebilirim? Ama Lyme'a katılıyorum. Bir süre uzaklaşman en iyisi. Bunun kapına kadar yayılmasına en ufak bir ihtimal bulunsa bile bölgeden ayrılmalısın. Daniel, Lyme'ın bunu ona söylemesini ilginç buldu ama annesi ayağa kalkar kalkmaz bunu boş verdi. O halde gidiyor musun? Evet, Lyme'ın adamlarından biri beni şimdi havaalanına götürüyor. Seni derinden seviyorum. Elinden gelen her yolla iletişimi koru, dedi ve uzaklaştı. Hayatımın şoku bu, dedi Daniel. Benim bu uzaklaşmam meselesi de nedir şimdi? Lyme sandalyeye oturdu. Bize katılmak konusunda ne diyordun? Artık zihnin açık olduğuna göre hala aynı şekilde hissediyor musun? Eskisinden daha fazla. Sana bir teklifim var. Senin için Sandhurst'ı ayarlayamayız. Her ne kadar oraya gitmekle ilgilendiğini bilsem de. Ama İslami dostlarımızda iyi ilişkilerimiz var. İnsanları Algirs'e büyük başarıyla gönderdik. Orada harika bir bağlantımız var. Bütün bunlar para ediyor ama bize Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen büyük miktar para var. Ve Kaddafi bize dostluktan daha büyük yakınlık gösterdi. Algirs'e gittiğimde ne oluyor? Elden ele geçerek çölün derinliklerinde bir eğitim kampına ulaşacaksın. Seninle işleri biter bitmez her tür silah, patlayıcı, bomba imalatı mekaniği, yumruk yumruğa dövüşme, öldürme konusunda uzman olacaksın. Omzunu silkti. Başka ne söyleyebilirim? Akademik açıdan avantajlısın. İstediğin her an Londra'da bir iş bulabilirsin. Ya da bunu yapabilirsin. Dün dündür, bugün de bugün. Yolum değişti Lyme, bu yolu izlemeliyim. Senin seçimin Daniel, Belfast'taki adamlarımdan birine odandaki eşyaları aldırttım ve Profesör Charles Wilkinson'a karalama bir imzayla güzel sunulmuş bir mektup yollayıp acil aile meseleleri yüzünden ayrılman gerektiğini yazdık. Peki, o halde hepsi bu. Daniel gülümsedi. Ne zaman gidiyorum? Rahibe Bridget senin uygun olduğunu söyler söylemez. Seninle iletişimi koruyabilir miyim? Sorun değil. Benim sorumluluğumdasın. Sende kartın var, unutma. O gece pasaportunun yanında olması iyi bir şeydi. Rahibe Bridget kabul eder etmez senin için geri döneceğim ve sonra sınırdan geçip seni Dublin'den göndereceğiz. 23 yaşında Şapva vahasından çıkan kişi, buraya giren Daniel Holly'e çok az benziyordu. Emredildiği üzere kendisini ilk başta Algiers'te karşılayan adamın sorumluluğunda her anlamda gerçekten tehlikeli biriydi. O adam Hamid Malik adında biriydi. İş kolu Akdeniz'de genel nakliyecilik olan uyanık bir iş adamı. Bu aslında daha karanlık işler için bir paravandı ve sevdiği tabirle ölüm işiyle uğraşan bir sürü örgütün ihtiyaçlarıyla uğraşıyordu. Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu müşterileriydi ve paraları iyiydi. Bütün önemli olan buydu. Çünkü o asla bir yargıda bulunacak bir adam değildi. Algiers'teki ofisinin sıcaklığında masada dönen bir vantilatörle Daniel'ın karşısında oturarak "Olağanüstü Daniel, sorunlu bir çocuk olarak içeri girdin ve kamptan raporlar senin şimdi kaçınılması gereken bir adam olduğunu söylüyorlar." dedi. Peki sırada ne var? Albay Muammer Kaddafi'nin güzel ofisleri sayesinde Kantara, çeşitli silahlardan oluşan sağlam bir kargoyla şimdi limanda senin binmeni bekliyor. Gidiş yönü Kuzey İrlanda'da County Down kıyısı. Büyük bir kanvas çantayı itti. Orada 50 bin pound var. Gaddafi'nin davan için hediyesi ve silahlar bedava. Ayrıca sana Lime Cogan'dan bir mektup var. Herhalde bunu açtın. Ben dikkatli bir adamım Daniel ve senin daha kanıtlayacak çok şeyin var. Allah seni korusun. Kantara paslı bir kovaydı sanki. Kendisi bindiğinde iyice belli ederek alay eden oldukça kötü 10 Arap denizciden oluşan bir tayfası vardı. Kaptanın adı Ömer'di ve ağzını iyice genişleterek gülümsüyordu. "Aa, para adamı." Daniel'ın çantasına başını salladı. "Kasam için biraz geniş ama bunu içine sıkıştırabiliriz." Köprü parmaklığında duruyorlardı. "Buna gerek yok," dedi Daniel ona. "Tahminen kabin kapısı için bir anahtar vardır." "Elbette, bunu içeride bulacaksın." Aşağıda toplanmış tayfa her şeyi komik buluyormuş gibi görünüyordu. Kendi aralarında mırıldanıyor ve gülüyorlardı. Onlardan biri, lekeli beyaz tişört ve kot giymiş bir Somalili, "Şu yolunacak bir tavuk, sırada ne gönderecekler?" Daniel tepki vermedi. Adamın ne dediğini ve içindeki tehdidi tam olarak anladı. Eğitim kampındaki zamanından geriye makul seviyede Arapça bilgisi kalmıştı ama baş eğitimcinin daima söylediği gibi bu konuda sessiz kalmak akıllıcaydı. Sahip olduğunu düşmanın bilmediği bir bilgiyle silahlanmış olarak soruna karşı hazır olmak için. Denizde ilk gün altta bir dolaba kilitli çantayla yatakta yatarak tayfanın sarhoş seslerini dinledi. Kıç tarafında güvertenin ışıkları altında çömelmişlerdi. Onlara göre kendisinin asla gidiş yerine varamayacağı belliydi. Yastığının altına uzandı, bir Browning tabanca çıkardı. Keten pantolonun arkasına kemerine itti ve dışarı çıktı. Geminin lostromosu Hüseyin dümendeydi ve Ömer kıç taraftaydı. İçki içip adamlarla gülüyordu. Daniel, eli trabzanda, kısa merdivenin altına kaydı ve hepsi birden onu fark ettiler. Diğerlerinden önce Somalili söz aldı. İşte orada bir erkeğin işini yapmaya çalışan çocuk. Daniel, Browning'i çıkardı ve gözleri arasından onu vurdu. Onun kafatası parçalanarak parmaklığa çarptı. Tam bir şok vardı ve tayfa neyi bekleyeceklerini bilemeyerek korkudan sindi. Kantara, limana doğru yön değiştirmeye başladı ve Daniel dönerek Hüseyin'in dümenden çıkıp bir AK-47 tüfek kaldırdığını gördü. Ona iki kez ateş etti. Ve tüfeği ellerinden uçan Hüseyin, dümen kabininin önüne zıpladı. Köprü parmaklığına çarptı ve güverteye döndü. Daniel, Ömer'e döndü ve Arapça, "Eminim temiz ve düzgün bir gemiyi seviyorsun. O halde tavsiye ederim, tayfa bu ikisini kenardan atıp kurtulsun ve güverteyi temizlesin. Sen de merdivenden kalk ve dümenin arkasına geç. Galiba sürekli dönüp duruyoruz ve bu işe yaramayacak. Çünkü gidiş yönüm, Kuzey İrlanda," dedi.